Ayrım 15, sayfa 145. Kiminin heyecanla, kiminin sinirlenerek, kiminin endişeyle, kiminin ise sadece geçmesini bekleyerek yaşadığı bir haftadan sonra hayat devam ediyordu. Berke'nin evinde coşkulu bir sevinç yaşanmaktaydı. Üniversite giriş imtihanlarının neticeleri açıklanmış ve Larissa çok yüksek bir puanla istediği üniversiteye girmeye hak kazanmıştı. Kahvaltı masası kutlama yemeğine dönüşmüştü bu sabah. Berke, yanında oturan kızına sarılarak yanağına bir öpücük kondurduktan sonra duygularını söyledi. Çalışmanın karşılığını aldın Larissacığım. Seninle iftar ediyorum. Amber'in elinde kızarmış ekmek sepeti masaya gelmişti. Kızının saçını sevgiyle okşayarak, "Evet canım, seninle gurur duyuyoruz." dedi. Sonra oğlunun yanındaki boş iskemleye otururken, onun da sırtını okşayarak, "Seneye de aynı gururu seninle yaşayacağımızdan eminim canım." diye ekledi. Geray sepetten bir ekmek dilimini alırken, muzip bir ifadeyle cevapladı. "Vallahi benden aynı performansı beklerseniz çok üzülebilirsiniz." "Yok canım," dedi babası. "Hem başarını bekliyoruz hem de sana güveniyoruz. Sen de başaracaksın, ben çok eminim." "Ben de aksini düşünemiyorum." Amber'in sesi oğluna olan inancını çok net belli ediyordu. Küçük tabaklara meyve salatası koyarken daha önce birkaç defa konuşulmuş bir konuyu gündeme getirmek istedi. "Üniversite konusunda babanın ne dediğini hatırlıyorsun Geraycığım, değil mi?" Geray, "Türkiye'de üniversite okumamızla ilgili olan mı?" "Evet." "Annenin hatırlatmak istediği aynen o canım," dedi Berke. "Ancak master yurt dışında, Amerika'da eğitim almanızdan yanayım." "Ancak master için yurt dışında, Amerika'da eğitim almanızdan yanayım. Üniversiteyi burada okumanızı istiyorum. Burada ya kazanırsınız, ki Larissa bu sınavı başarıyla geçti ve sen de geçeceksin eminim, ya da ertesi sene tekrar imtihana girersiniz," demiştim. Geray başını salladı. "Benim zaten yurt dışında okumaya niyetim yok. Amerika'da master yapmanızı istiyorum ikinizin de. O zamana kadar ülkenizi de, kendi kimliğinizi de keşfedecek, olgunlaşacaksınız. Burada sosyal çevreniz oluşmuş, stajlarınızda iş dünyasını, şartlarını öğrenmiş olacaksınız. Ve iş dünyasının kazıklarını da." Amber'in kendisini tutamamıştı. Geray muzip gözlerle bakarken, "Anneciğim, o dediğini zaten ailece tanımadık mı?" dedi. Hep beraber güldüler. Berke, "Allah'tan hala gülebiliyoruz." dedikten hemen sonra düşünceli bir tavırla ekledi. "Şayet Astaş ayakta olsaydı, her ikinizin de tahsilden sonra girip çalışacağınız ve ilerleteceğiniz bir aile işiniz olabilirdi." Amber'in kocasına içi şefkatle titreyerek baktı. Hakkında neredeyse hiç konuşmadığı, kimseyi suçlamadığı bir konu olmasına rağmen, şirketinin göz göre göre batırılışından kalbinin ne kadar kırıldığını çok iyi biliyordu. Onu rahatlatmak isteğiyle konuştu. "Kocacığım, Astaş'a yapılanlar konusunda kendini sorumlu hissetme lütfen. Ne yapsan engelleyemeyecektin. Çok planlıydı her şey. Sen Doğu Anadolu'da fabrika, modern işçi şehirleri kurmayı planlarken, birileri de senin hayatını bitirmek için zaman harcıyordu. Sonra günün keyfine kasvet bulaştırmaktan endişeyle neşeli bir sesle ekledi. Üstelik her çocuk da fabrikaları olan bir aileye doğmuyor. Ülkede on binlerce ihtiyaç içindeki aile çocuğu var, okuyup da yükselen. Kendilerinin ne kadar ne olmak istediğine bağlı her şey." Berke, "Bunda çok haklısın sevgilim," dedi. Ve çocuklara hitaben devam etti. "Bu sebepten inanıyorum ki ebeveyniniz olarak size sunabileceğimiz en önemli şey, birincisi karakterinizin oluşmasında, ikincisi ise tahsilinizde en iyi imkanları sunmaktı. Bunda da muvaffak olduğumuza inanıyorum. Büyük babam sizleri tanısaydı iftihar ederdi. İş hayatında ona yakışacak torunlarsınız. En önem verdiği şey güvendi. Bana aile yüzüğünü verdiği gün, unutma, güven çok kırılgan bir duygudur. Bir gün kendinin kırılacağını dahi bilsen, sana duyulan güvene gözün gibi bak," demişti. Onun bu sözünü hiç unutmadım. Sizin de kulağınızda küpe olsun. "Sahi babacığım, o yüzüğü neden takmıyorsun?" diye sordu Larissa. "Büyük babamın yüzüğü bana vermesi zamanında kafi derecede kıskançlık yaratmıştı. Şimdi birilerinin bilhassa gözlerine sokar gibi parmağımda dolaşmak istemiyorum." ama senin hakkın olduğu için vermiş büyük babam. Olsun, büyük babam da gösterişi sevmezdi. Bana aile yüzüğünü teslim etmesinin sembolik, çok derin bir anlamı vardı. Bunu ben de, diğer herkes de biliyor. Önemli olan bu. Ayrıca parmağıma takıp şov yapmam gerekmiyor. Aslında takabilirsin, dedi Geray. Nasılsa aileden kimseyle görüştüğümüz yok. Haklı derken güldüler ise. Bence sen fazla alçak gönüllü davranıyorsun babacığım. Amber'in tebessümle araya girdi. Büyük babasının babanıza olan sevgisinin bir sebebi de buymuş zaten. Acaba sana olan sevgisinin bu kadar kıskançlık yaratacağını bilse, seni yine bu kadar sever miydi büyük baban, diye sordular ise. Berke gülümsedi. Bilemiyorum, dedi. Birilerinin beni kıskandığını da sanmıyorum. Niye kıskanalıyım ki? Ailenin bütün torunları aynı imkanlarla büyüdü. Benim diğerlerinden daha ayrıcalıklı bir tarafım olmadı ki. Olmaz olur mu? Bakışlar Amber'ine döndü. Sen hiçbirinin sahip olmadığı kadar sevgi topuyla büyümüşsün sevgilim. Büyük baban, büyük annen, annen, baban hepsi ayrı düşkünmüş sana. Senin ebeveyninle yaşadığın sevgi dolu ilişki bambaşka. Ama bunun sebebi yine kendinsin. O kadar sıcak ve sevecensin ki aksi olması mümkün değil. Ama babamın sıcaklığı ve sevecenliği Selçuk'a hiç tesir etmemiş belli ki. Geray, ablasıyla yaşları küçük olmasına rağmen zorluklarını anne ve babasıyla beraber kucakladıkları o kötü günlere gönderme yapmıştı. Çocuklar için Selçuk amcaları o günlerden sonra sadece Selçuk olarak kalmıştı. Onu amcalık yakınlığından çıkarmışlardı. Amber'in çatal bıçağını bırakarak arkasına yaslandı. Yüreğinde idare lambası kadar ışık olmayan adamların sevgiyi fark etmesi mümkün değildir canım. Böyle güzel bir günde niye yine sıkıntılı bir konuyu konuşup duruyoruz kuzum? Berke'nin Selçuklu anılardan uzaklaşmak istediği belliydi. Haklısın, dedi Amber'in. Geray, biz paşayı kurtardık. Allah onu yeni sevenlerine mübarek kılsın, deyince bir kez daha kötü anıların üzerini kahkahayla kapadılar. Sevgi, organik bir varlık gibi aralarında, çevrelerinde, üzerlerinde sıcacık dolanıyordu. Tarık az önce evine varmıştı. Valizini bırakıp doğru çalışma masasındaki zarfı çıkardı. Heyecanlıydı. Emanetiyle ilgili ne yapacağına karar vermiş olmasına rağmen, şimdi elinde tutarken yine gelgitler yaşamaya başlamıştı. Birden içeriğini bilmeden saklamış olduğu şeyin kendisine zarar verebileceğini düşündü. Zaten baskından sonra aile farklı bir namla göz önüne çıkmıştı. Yolda herhangi bir durdurmada soyadından dolayı özellikle incelemeye tabi tutulma olasılığı aklına geldi. O zaman kendisine sır olan bir şeyin kuryesi gibi ortada kalabilirdi. Yaşadığı olaydan sonra kaç senedir polis, karakol görünce yolunu değiştirirken, şimdi Selçuk'un narına böyle bir şanssızlık yaşamak istemiyordu. Sırrı çözmüş olsa, büyük bir ihtimal zaten zarfı kendisi taşımayacak, ağabeyinden gelip almasını isteyecekti. Her halükarda çetrefilli bir işti, Selçuk'un tüm işleri gibi. Tarık, zarf elinde mutfağa doğru ilerlerken hediye paketini açmak üzere olan bir çocuk gibi heyecanlıydı. Çaydanlığın altını yakıp başında bekledi. Su kaynamaya başladıktan sonra zarfın ağzını nazikçe yaklaştırıp buharın üzerinde sağa sola oynattı. Kağıdın ve içeriğinin zarar görmemesi için çok dikkat ediyordu. Zamkın eridiğinden emin olunca ateşi kapadı ve zarfı tezgahın üzerine bırakıp itinayla açtı. İçindekinin ne olduğunu keşfetmek için kendisine salona gidene kadar tadını çıkarmak istediği bir merak zamanı bırakmayı tercih etti. Masasına yerleşmeden önce kendisine bir kadeh viski koydu. Selçuk'un bu kadar gizlemek istediği her neyse, onu öğrenmek kutlama gerektiren bir durumdu. Olabildiğince keyfini yaşamalıydı. Kadehini ve zarfı masaya bıraktı. İskemlesine oturdu. Önce viskisinden bir yudum içti. Sonra gizemli emanetinin ağzını açtı ve içine baktı. Siyah beyaz bir grup fotoğraf, yıllardır saklandıkları yerden dışarı çekilirlerken lambadan çıkan cinler gibiydiler. Çok uzun zaman öncenin cinleri konuşmaya başladıklarında Tarık'ın nefesi tutuldu. Dudaklarından Vay, sözcüğü döküldü. Selçuk bu kadar telaşlanmakta haklıydı. Kimin eline geçse büyük bir koz olarak kullanılırdı bu fotoğraflar. Genç adam yüzünde eğlenceli bir hayret işareti, fotoğraflara bakarken içkisinden arka arkaya iki yudum aldı. Çok keyiflenmişti. Cep telefonunu eline aldı ve Selçuk'un numarasını tuşladı. Selçuk cep telefonunu yeni kapalıya almıştı. Karısıyla beraber Swiss Otel'deki bir antika müzayedesindeydiler. Almak istediklerini çoktan seçmişti. Çok hevesli görünmeden ama muhakkak sahiplenmek istediği parçalar vardı. Yeni hayatını, yeni evini süsleyecek ama kendisi için de bir anlamı olacak objelerde yoğunlaşmıştı. Zinet ilk defa böyle bir müzayedeye katılıyordu. Üzerinde Chanel tayör ve ayağında aynı marka ayakkabıları, parmağında hatırı sayılır tek taş yüzüğüyle ellerindeki listede yazılı rakamlara yakışır bir ziyaretçi olduğunu hissediyordu. İki gün önce açık artırmaya çıkacak değerlerin tanıtımının yapıldığı kokteylde mücevher bölümünün önünde uzun bir zaman durmuş, hayranlık duyduğu pırıltıları sahiplenmek arzusuyla yanıp tutuşmuştu. Fakat ağzını açıp kocasına bir şey dememişti. Her şeyin sırası vardı. Zaten Selçuk da öyle istiyorum diye kendinden bir şey istenecek adam değildi. Çok politik olmak gerekti. Durumu öyle bir hazırlamalıydı ki Selçuk aldığını tamamen kendi fikriymiş gibi aldığını hissetmeliydi. Ama sırayla. Şimdi zaten ertesi gün taşınmaya başlayacakları saray yavrusunun ihtişamlı lüksü ile sarhoş gibiydi. Bir an önce yerleşip kocaman bir davet verecekleri günü sabırsızlıkla bekliyordu. Şu anda sahip olduklarını ve bundan sonra olabileceklerini düşünerek şimdilik sadece kocasının seçtiği parçalarla yetinecekti. Varlıklı olmanın gücünü hissediyordu. Bütün eksikliklerini, zor geçmişini, bote pansiyondaki odayı, iki para için ajansların, erkeklerin ağız kokusunu çektiği zamanları hatırlamak dahi istemiyordu. Çok iyi biliyordu ki o düşük hayatı ancak kendisi unutursa unutturabilirdi. Artık varlıklı bir iş adamının ve saygın bir ailenin gelini olduğunu ezberletmek zamanıydı. Müzayede bittiğinde Selçuk 4 el yazması Kur'an-ı Kerim, 2 Osmanlı padişahının tılsımlı iç gömleği, 6 Tuğralı divit, Kazasker'in 2 hilyesinin koleksiyonuna katmıştı. Ama şu andan itibaren yatırım yaptığı tüm antika objeler holding binasına değil evine gidecekti. Şirket kasasından ödeniyor olsa da şirketi artık sadece kendisinin malı gibi gördüğünden her yatırımda onun şahsi malı diye düşünüyordu. Kimseye sormadan, onay almadan harcayabilme gücü ona bir imparatorluğun hakimi hissini veriyordu. Hakimiyet duygusunu çok seviyordu. Güç, hayatı boyunca sevgi ve ilgi eksikliğiyle alakalı duyduğu tüm yoksunluğu tamamlıyordu. Ailenin olabilecek itirazlarını şu an düşündüğü kadar bile düşünmesine gerek kalmayacak günler yakındı. Duyduğu keyifle arabanın arka koltuğunda yanında oturan Zinet'in bacağını sıktı. Bir şey söylemediler ama farklı yerlerden gelmelerine rağmen hedefi aynı olanların ifadesiyle bir diğerine gülümsediler. Selçuk birden cep telefonunu kapalı bıraktığını hatırladı. Açtığında aramış olanların başında Tarık'ın ismini gördü. Geri arayacaktı ki vazgeçti. Zinet'in yanında bu görüşme uygun olmayacaktı. Yaz bitip sonbahar kışa döndüğünde Amber'in Selçuk'la ilgili endişeli beklentisinden yanılmış olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Şeytanın iflası tablosu çalışma odasında halen daha tamamlanmamış duruyordu. Odanın dibindeki yedek şövalenin üzerinden, zindanından çıkamayan gözlerle bakıyordu. Amber'in aylardır iblisin kor gözlerine defalarla bakmasına rağmen ona resmi tamamlatacak hiçbir ilham alamamıştı. Üzerinde önlüğü, elinde fırçası yine onu izlemekteydi. "Hadi konuş benimle, bir şeyler söyle ki şekillendireyim seni," diye mırıldandı. Şeytan sanki gözü açık derin bir uykudaydı. Amber'in diğer şövaledeki aşk için aşk tablosuna geri döndü. Helen'in uzun bal rengi dalgalı saçlarının arasına Truva'nın güneşinden parıltılar yerleştirirken bir taraftan da düşünüyordu. Belki de gerçekten ön sezileri gücünü artık yitirmişti. O bahar gecesinde algılamış olduğu içini ürperten duyguyu gerçek kılacak hiçbir şey yaşanmamıştı. O güne dek hayatlarına sıkıntı getiren hiç kimsenin sesi çıkmamıştı. Ne Selçuk, ne Muzaffer aramıştı. Gloria da herhalde evlenmekten vazgeçmişti. Onun, sırf masraflarını Berke'ye ödetme inadından sevdiği bir erkekle evlenmemesini anlayamıyordu Amber'in. Ona göre aşkın çok daha derin, çok daha yükseklerde bir anlamı vardı. Aslında Selçuk'tan tam da habersiz değillerdi. Kendisi gazetelerin iç dünyası sayfalarında, karısı da magazin köşelerinde karşılarına çıkıyordu arada bir. Kaçakçılık suçlamasıyla parmaklıkların arkasında tutulduğu dönemde ve sonrasında şirketin borsadaki hisse değeri tarihinde hiç olmayan bir şeyi daha yaşamış, dibe vurmuştu. Amber'in o günlerde dahi Selçuk ve Zinet'in müzayedelerde boy gösterip antika eserler toplamasını anlayamamıştı. Çok fütursuz olmalıydılar. Mamafi, ailenin diğer fertlerinden de bir itiraz duyulmadığına göre yapılan masraflar mübah görünüyordu. Amber'in enerjisinin aşağıya çekilebileceğinden endişeyle Selçuk'u hafızasının çöp kutusuna atıverdi. Müziğinin sesini açtı. Eleni Kariandru'nun Eternity and the Day filmine yaptığı müzik ağlayan bir hikaye gibi yükseldi. Sonsuzluk ve bir gün diye mırıldandı. Sonsuzluk ve bir gün. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Swiss Hotel. S-W-I-S-S. O-T-E-L. Chanel. C-H-A-N-E-L. Eleni Karayanduru. E-L-E-N-I. K-A-R-A-I-N-D-R-O-U. Eternity and the Day. E-T-E-R-N-I-T-Y A-N-D-A-D-A-Y. Helen. H-E-L-E-N.